Romalılar mektubunun 10. bölüm 11. ayetine geldik. Ama önce 9 ve 10. ayetlere tekrar bakalım. Eğer İsa Rab'dir diye ağzınla açıkça söyler, yüreğinle de Tanrı'nın onu ölüler arasından dirilttiğine iman edersen kurtulacaksın. Çünkü doğrulukla donatılmak için yürekle iman edilir, kurtuluş için de ağızla açıklama yapılır, dedi Pavlus. Şimdi 9. ayette ikrar, yüreğin imanı, Mesih'in dirilişini kabul etme, iç yaşamda arınma ve bunun sonucunda kurtuluşun olduğunu daha önce gördük. 10. ayette de doğrulukla donatılmak için yürekle iman edilir, kurtuluş için de ağızla ikrar yapılır diyor. Gerçek iman, gerçek ikrarla birleşince yüreğe o göksel huzur, o göksel esenlik, barış gelir. Bu da Tanrı tasarısında birbirinden hiçbir şekilde ayrılmayan iki kanattır. Her kuş ancak iki kanatla uçabilir, değil mi? Tek kanat kuşu hiçbir yere iletmez, götürmez. Kişinin yüreğinde Mesih'in kurtarıcı olduğuna inanıyorum demesi yeterli değil. Yürekte iman hayatta gösterilmeli, ağızla açıklanmalı. Aynı zamanda ağızla açıklanan iman, yürekte kök salan, tüm yaşamı, insanın varlığını sağlıklı, erdemli, sevgi ve doğruluk ilkesinde etkileyen örnek yaşamla desteklenmelidir. Yüreğimle iman ediyorum diyen çoktur. Mesih'e iman, ağız ikrarını da gerektirir. Ağızla ikrar derken, yaşamındaki kusur ve düzensizlikler, yolsuzluklar, yalan dolan, bağır bağır bağırıyorsa, senin imanlı olman ya da bunu insanlara söylemen hiçbir yarar getirmez. Yaşamın kutsallık ilkeleriyle, doğruluk ilkeleriyle kendisini göstermesi gerekir. Kuş sadece iki kanatla uçabilir, dedim az önce. Bu kural kesindir. İmanlının imanını herkesin önünde hem dile getirmesi hem de onu yaşamıyla göstermesi gerekir. Pavlus'un burada söylediği şey, imanlının imanını herkesin önünde dile getirmesi gerektiğini savunan birçok insan vardır. Aslında Pavlus'un burada söylediği şey bu değildir. Bir toplantıda öne çıkmak anlamına da gelmez. Bakın 40 yıla yakındır ki hizmetim boyunca birçok toplantılarda, kiliselerde birçok insanın öne çıktığını gördüm ama bu insanlar kurtulmadılar. Pavlus herkesin önünde bir bildiride bulunmanız gerektiğini söylemiyor. Pavlus insanın itiraflarıyla yaşamını uyum içine sokması gerektiğini söylüyor. Yüreğinizle inanırsınız. Yüreğiniz kişiliğinizin, varlığınızın tamamı anlamına gelir. Ağızlarıyla Tanrı hakkında konuşan ama yürekleri Tanrı'dan çok uzak olan birçok insan vardır. Birçok Hristiyan vardır. Herkesin önünde bir itirafta bulunduğunuzda yüreğinizin de yanınızda olduğundan, sizin için şahsen hiçbir anlamı olmayan boş sözler söylemediğinizden emin olmanız gerekir. Eğer iman olmadan itiraf olursa bu ya kendi kendini kandırmadır ya da ikiyüzlülüktür. Eğer itiraf olmadan iman olursa bu korkaklık olabilir. Pavlos burada Yakup'un haklı olduğunu söylüyor olabilir. Eylem olmadan iman bir işe yaramaz. Dostum, eğer ağzınızla bir şeyler söyleyecekseniz yüreğinizde de bu konuda iman olmasına dikkat etmeniz gerekir. Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen sözü Mesih'in dirilişinin müjdenin özü olduğu anlamına gelir. Pavlus'un daha önce de söylediği gibi İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve doğrulukla donatılmamız için de diriltildi. Şimdi Romalılar 10. bölüm 11. ayette Pavlus kutsal yazı şöyle der diyor. Her kim ona iman ederse hiçbir vakit utandırılmayacaktır. Pavlus Yeşaya 28:16'dan bir alıntı yapmaktadır. Ama Rab Tanrı şöyle diyor. İşte Siyon'a sağlam temel olarak bir taş, denenme taşı, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen hüsrana uğramayacaktır. Bizim tercümemizdeki farklılık Pavlus'un alıntıyı değiştirmesinden kaynaklanmıyor. Burada utandırılmayacak ya da hüsrana uğramayacak olarak geçen söz aynı zamanda korkuyla acele kaçmak anlamına da gelir. Aynı zamanda mahvolmayacaktır anlamına da gelmektedir. Pavlos eski antlaşmanın başka parçasında imanla doğruluk konusunun öğretildiğini vurgulamak için bu sözü kullanmaktadır. Bu parça aynı zamanda hiç kimse sözünde kurtuluşun evrensel niteliğini de göstermektedir. Çünkü diyor Romalılar 10. bölüm 12. ayette, Yahudilerle uluslar arasında bir ayrım yoktur. Çünkü o tümünün Rabbidir. Kendisine seslenenlerin hepsini bollukla kutlar. Bu konuda ayrım yoktur. Hem Yahudi hem de uluslara bağlı olan da aynı yargı altındadır. Bu günahlılıkta olanlar aynı kurtarıcı aracılığıyla hem bağışlanmakta hem de esenlik bulmaktadır. Bu kurtarıcıyı geri tepen yargı gününde mahvolacaktır. Çünkü bu dünyaya ışık geldi ama insanlar karanlığı ışıktan daha çok sevdiler. Çünkü onların işleri kötüdür diyor Yuhanna 3.19'da. Evet, Yahudi ile Grek arasında hiçbir fark yoktur. Yani Yahudi olmayanlar arasında. Hepsi günah işlemiş ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmışlardır. Herkesin kurtulmak için Mesih'e iman etmesi gerekir. Rab ise benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dedi. Tanrı'ya eski antlaşmadaki törenler ya da Musa'nın yasasıyla gidemezsiniz. Kurtuluş bütün insanlara aynı merhamet temeliyle sunulmuştur ki bu imandır. Müjdeyi duyup inanmanız gerektir. Bunun için diyor, her kim Rabbin adını çağırırsa kurtulacaktır. Romalılar 10, ayet 13. Bu ayet, Yoel 2. bölüm 32. ayetten bir aktarmadır. Yoel, Tanrı'nın imanlara göndereceği kutsal ruhun geleceğine ilişkin peygamberlik etti. Bu olay, İsa göklere yükseldikten sonra Pentekost gününde gerçekleşti. Mesih'e iman edenler kutsal ruh ile doldular. Pavlos kutsal ruhun gelişimiyle ilgili konuşmasında o gün Yeruşalim'de toplanmış olan binlerce insanı kurtarıcı Mesih'e iman etmeye çağırdı. Rabbin adını çağıran herkes kurtulacak. Çağrıyı dinleyenlerin yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu. Yaklaşık 3000 kişi kurtarıcı Mesih'e iman etti. Vaftiz edildi diye okuyoruz Habercilerin İşleri 2. bölümde. Bu olayı İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce bildiren Yoel peygamber, hem kutsal ruhun imanlıların üzerine geleceğini, hem de eskatologya yani son olaylara ilişkin konuştu ve Mesih'in ikinci kere gelişinde görülecek olan olaylara değindi. Yoel 5 kere Rabbin gününden ya da o günden söz eder. Yoel o günün ne denli, dehşetli olacağını belirtmekte. Bunu çarmıhla noktalayarak her kim Rabbin adına seslenirse kurtulacaktır diyor. Burada kurtuluşun tamamen işlenen işlerden bağımsız olduğunu, kurtuluşun sadece Tanrı tarafından sağlandığını belirtiyor. Hem Yahudi hem de uluslara bağlı olanlar aynı yargı altındadır. Ama Rabbin adını çağıran kurtulacaktır. Kurtuluşu oluşturan Tanrı'dır. Vericisi Tanrı'dır. Tamamlayıcısı Tanrı'dır. Dediğim gibi, Pavlos'un eski antlaşmadan aldığı ve kurtuluşun imanla olduğu savunusunu destekleyen bu söz çok hayret vericidir. Bu, hem Yahudilerin ve hem de Yahudi olmayanların Rab'be yakarması gerektiğini çok açık bir şekilde bildirir. Rab'be yakarmak, Rab İsa Mesih'e iman etmek anlamına gelir. Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? İşitmedikleri kişiye nasıl iman edecekler? Sözü yayan olmazsa nasıl işitecekler? Gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Kitapta yazılmış olduğu gibi, sevindirici, iyi haberi yayanların ayakları ne güzeldir. Romalılar 10. bölüm 14-15. ayetler. Pavlos daha önce her kim Rabbin adını çağırırsa kurtulacaktır demişti. Ama biz iman etmediğimiz kişiye yani Mesih'e nasıl seslenebiliriz? Ona hangi adla seslenebiliriz? Yahudilere eski antlaşmada kurtarıcı Yahve Tanrı'dır ve Tanrı bir kurtarıcı göndermeyi vaat ediyor. Şimdi Mesih kurtarıcı olarak tanıtılıyor. Herkes ona iman etmeye, adına seslenmeye çağrılıyor. Yoel, seslenilecek kişinin Yahve Rab olduğunu vurguluyor. İsrailli soruyor, Kimin adına sesleneceğiz? Evet, İsa Mesih Rab'dir. Eski antlaşmada Yahve Tanrı kimse, yeni antlaşmada insan bedeninde açıklanan Mesih odur. Onun adını duymayan şimdi işitiyor, iman etmeye çağrılıyor. Sözü yayan yoktu deniyor ama söz yayılıyor. Gönderilen yoktur deniyor ama haberciler gönderilmiştir. Bu ayetleri anlamak için Pavlos'un durumunu da anlamak gerekir. Kendi halkı olan Yahudiler bir zamanlar Ferisi olan Pavlos'u övdükleri halde şimdi haberci Pavlos'tan nefret ediyorlardı. İnsanlara durumunun mantığını gösteriyor. Onlar onun iddialarını ve diğer habercilerin Yahudiliğe dönüşen Musa'nın sistemini kullanmayan bir müjdeyi bildirme hakkını reddettiler. Pavlos, Tanrı'dan bonservisi olan müjdeciler olması gerektiğini gösteriyor. Pavlos'un bu mektuba elçi olmaya çağrılan ben Pavlos iddiasıyla başladığını hatırlayacaksınız. Burada mantıksal bir ardıllık görüyoruz. İnsanların iman etmeleri için duymaları, duymaları için müjdeyi bildirenlerin gönderilmeleri gerektir. Yoksa Tanrı'ya nasıl yakaracaklarını bilemezler. Pavlos her şeyi iman etmeye bağlıyor. Bu yüzden bu onun hizmetini gerekli kılmıştı. Pavlos bu mantığı dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor, iyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına Tanrınız egemenlik sürüyor diye ilan ediyor. Diyen Yeşaya 52:7 ile perçinlenir. Bu ayet Mesih'in ölümü ve dirilişi hakkında bir peygamberlik olarak harikulade bölüm Yeşaya 53'ten hemen önce gelir. Bölüm peygamberin sorusuyla başlar. Haberimize kim inanacak? Musa'nın yasasının iyilik müjdesi değil, ölüm hizmeti olduğu kesindi. Burada bizlere mutlu haberler getirenlerin ayaklarının güzel olduğu söylenmiştir. Tanrı sözünü çeşitli yollarla bildirmemin, Tanrı sözünü öğretmemin nedeni de budur. Ben Ali olarak kendimi bu işe adadım ve bu hizmeti 40 yıla yakın bir zamandır yapıyorum. Ben her zaman Tanrı sözünün yaşamsal bir önemi olduğuna, iman edenler için güç, ışık, besin olduğuna inandım ve inanıyorum. Burada haberci Pavlus ne diyor? Tanrı sözünü yayanların ayakları ne güzeldir. Ayaklarımıza bakarsak onların pek de öyle güzel olduklarını göremeyiz değil mi? Ama Tanrı çağırıp göndermiş olduğu müjdecilerinin, mesajcılarının ayaklarının güzel olduğunu söyler. Ayaklar bütün koşuşturmaları, acele etmeleri, engel oluşturan dağlara tırmanmaları, dağlara inip çıkmalarıyla müjdecinin içtenlikle arzulanan kanatlı hareketleri ve görünüşünün simgeleridir. Günümüzde tekniğin, internetin sağladığı bu fırsatı sevmemin de nedeni budur. Dağlara tırmanıyoruz bu yolla. Ovaları geçiyoruz, okyanusları aşıyoruz ve yeryüzünün uçlarına müjdeyle erişiyoruz. İnsanların evlerine, arabalarına ve iş yerlerine girebiliyoruz radyo, internet yoluyla. Tanrı sözünü bildirmek harika bir şeydir dostum. Rabbin güzel dediği ayaklara sahip olmak harikadır. Ama yine de sevindirici haberin buyruğunu herkes dinlemedi diyor Pavlos. Romalılar 10. bölüm 16. ayette. Yeşaya buna ilişkin şöyledir. Ya Rab, haberimize kim inandı? İyi haberin müjdecisi gözcüyü bekler. Gözcü haberin içeriğini bekler. Bu üçgen olmaksızın kısa devre oluşur. Birçok durumda iyi haberin sağlıklı sonucu bulmaması böyle de anlatılır. Müjdeci her zaman istekli ama gözcü hiç oralı değil. Sonunda müjde iletilemez. Pavlos müjdenin buyruğuna herkesin dinlemediğini, ona uymadığını söylerken Yeşaya'nın çarpıcı peygamberlik sözünü hatırlatmaktadır. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin pazısı kime açıklandı? Yeşaya'nın bu çarpıcı bölümü İsa Mesih'in çarmıha çakılmasından yaklaşık 750 yıl önce bu tanrısal olguyu tüm inceliğiyle anlatır. Ve Yeşaya Mesih'in ileride çekeceği ıstırapları teker teker bildirir. Pavlos 1. Korintoslar mektubunda şöyledir. O Mesih ki Yahudiler için köstek, uluslar için akılsızlıktır. Önlerinde bunca belirtiler yapmış olmasına karşın İsa'ya iman etmediler. Tıpkı Yeşaya peygamberin bildirdiği gibi. Günahlı insan, onu kurtarmak için ölüp dirilen Rab-i İsa Mesih'e iman etmemesi en acıklı görünümdür. İnsan veli nimetini teper mi? İlkin İsrail'in, sonra da başkaların böyle yüce, etkin, seven bir kurtarıcıyı inkar etmesi en kötü, en korkunç bir tutumdur. Mesih, Tanrı'nın hizmet görücüsü niteliğinde geldi. Yaşaya önde olmak üzere bütün peygamberler onun acılarına, işkencelerine, ölümüne tanıklık etti. Bunun kurtulmalık niteliğinde Yahudilerin ve başka insanların kurtuluşu için olacağını açıkladı. Peygamberler haberi bildirirken bunun kabul edilmeyeceğini söyleyerek yas tutarlar. Bizim hizmetimizden ötürü Mesih'e iman ettiklerini söyleyen insanlardan duymak beni sevindiriyor. Resmin tamamına baktığımızda bu insanlar küçük bir azınlık oluşturuyorlar. Haberimize kim inandı? Ne yazık ki pek fazla kişi değil. Demek ki iman haberi duymakla, haberi duymakta Mesih'in sözü aracılığıyla olur diyor Paulus Romalılar 10. bölüm 7. ayette. Haberin oluşturucusu ve ileticisi Tanrı, insanın haberi duymasını sağladı. Haberin, yani iyi haberin, müjdenin değerlendirilmesi için kutsal ruh aracılığıyla iman armağanını da verdi. Mesih sözü kabul edenlere ilişkin babası Tanrı'ya şöyle dua etti. Baba, bana verdiğin sözleri onlara verdim, onlar da kabul ettiler. Mesih'in sözü Tanrı'nın armağan sunan eliyle, kişinin imanı da armağana uzanan insanın kabul eden eliyle betimlenebilir. Bu çok çok önemli bir noktadır. İman, felsefe, psikoloji ya da politikadan söz etmekle değil, Tanrı sözünü bildirmekle gelir. Tanrı sözünü duyana dek kurtulamazsınız dostum. Ama soruyorum diyor 18. ayette Pavlus, gerçekten haberi duymadılar mı? Hiç kuşkusuz duydular. Onların sesi tüm yeryüzüne yayıldı. Sözleri de dünyanın her köşesine ulaştı. Elçi Pavlus'u en çok ilgilendiren konu, İncil'in müjdesi dünyanın her yerinde her insana duyurulmasıdır. Pavlus bu arzuyla, eğer İncil'i yayıyorsam bu benim için övünç nedeni değildir. Bunu yapmak zorundayım. İncil'i müjdelemezsem vay bana dedi 1. Korintoslar 9.16'da. Pavlus vatandaşlarına bir özrünüz yok diyor. Bir bahaneniz yok. Mesih'in sözü yeryüzünün her ucuna ulaştı. Bugün Rabbin sözü dünyanın her bir tarafında çeşitli yollarla, radyo, televizyon, internet yoluyla duyuluyor. Ama Yahudiler gibi ona aldırış etmeyenler de çok. Yeniden soruyorum. İsrail bunu bilmedi mi? İlkin Musa şöyle diyor. Sizleri ulus özelliği taşımayan bir ulus aracılığıyla imrendireceğim. Anlayışsız bir ulus aracılığıyla sizleri kızdıracağım. Romalılar 10 ayet 19. Musa peygamber bu dünyadan ayrılmadan önce Yahudi ulusuna uzun bir ilahi okuyarak onları yüreklendirdi. Uyardı, Tanrı'nın iyiliğini onların anılarına getirdi. Musa bu ilahide şunları da vurguladı. Tanrı olmayanla beni kıskandırdılar. Batıl nesneleriyle beni öfkelendirdiler. Ben de olmayanlarla onları kıskandıracağım. Akılsız bir ulusla onları öfkelendireceğim. Bu uzun ilahide Musa bir yandan Tanrı'nın sevgisini, inayetini, iyiliğini belirtirken, İsrail halkının nankörlüğünü de ortaya koyar. Nankörlüklerinin başında gelen Tanrı'yı bırakıp putlara inanmaya başlamalarıydı. Diri Tanrı eski antlaşmada kendini kıskanç bir Tanrı olarak tanıtır. Onun adlarından biri budur. Adı kıskanç Yahve diyor 2. Yasa 4. bölüm 24, 5, 15'te ve Yeşu 24, 19'da. Tanrı kıskanç bir Tanrı'dır. Tabii bu bizim anladığımız bir anlamda değil. Tanrı'nın kıskançlığı insanı korumaya yöneliktir. Yani eğer herhangi bir nesne, bir durum, bir olay seni mahva götürüyorsa, seni Tanrı'dan koparıyorsa, seni yok etmeye itiyorsa, işte Tanrı bunu kesinlikle istemez. Seni mahva götüren bir duruma Tanrı öfke duyar ve Tanrı bundan kıskançlık duyar. İsrailliler bu köklü gerçeği bilmelerine karşın sürekli olarak öbür toplumların putlarına eğildiler. Sonuç olarak Tanrı'yı kıskandırıp öfkelendirdiler. Buna karşın Tanrı Musa aracılığıyla çarpıcı bir peygamberlikte bulunarak halk olmayanlarla onları kıskandıracağım diyor. Tanrı Hoşea peygamber aracılığıyla bu sadakatsiz insanlara halkım değil diyecek. Ve Tanrı bu kez onları kıskandıracağını, öfkelendireceğini açıklıyor. Nasıl? Şimdi Paulus dikkati bu bildiriye doğrultuyor. Kendilerini Tanrı'nın özel halkı olarak gören Yahudiler, ulusları aşağı gördüler. Onları Tanrı'yı tanımayan anlayışsız topluluk sayarlardı. O dönemdeki bu uluslar putperestler ama İsrailliler bağlı oldukları Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu geri tepince Tanrı kurtarma eylemini rafa kaldırmadı. Madem ki siz böyle yüce bir kurtuluşa iman etmediniz dercesine onu uluslara sundu, anlayışsız saydıkları uluslara göksel sırrının derinliklerini, içeriğini açıkladı Rab. Onlar da yani uluslardan gelenler de bunu anlayıp ona iman edip Tanrı'nın çocukları oldular. Yahudiler bunu kıskandı mı, öfkelendi mi? Habercilerin işlerinde Mesih imanlılarına saldıran Yahudilerin ne denli çok olduğunu biliyoruz ve bu bunun bir kanıtıdır. Paulus bunu daha sonra genişletecektir. Uluslardan gelen imanlılar Mesih'e iman edince onun güvencinde kayrı altında yaşarken Yahudiler daha ruhsal yasayı tutarak Tanrı'ya geçerli olmaya çalışmaktalar. Evet, 19. ayette Paulus yasanın tekrarı dediğim gibi 32-21'den aktarma yapıyor. Günümüzde Tanrı Yahudi olmayan uluslar arasından bir halk çağırmaktadır. Bundan sonraki bölümde bu düşünceyi geliştirecektir Paulus. Yeşaya da korkmadan şunu bildiriyor diyor 20. ayette. Beni araştırmayanlarca bulundum, beni soruşturmayanlara açıklandım. Paulus Yeşaya 65-1'den aktarma yapmaktadır. Beni sormayanlara göründüm, aramayanlar beni buldu. Bana yakarmayan bir ulusa buradayım, buradayım dedim. Yeşaya bile Yahudi olmayan ulusların kurtulacağını bildirmişti. Karanlıkta olan diğer uluslar Mesih'i buluyordu. Eski antlaşmaya sahip olan İsraillilerin ne bahaneleri vardı? Tamamen özür kabul etmez bir durumdaydılar. Ellerinizi uzun bir süre uzatıp öyle tutmanın ne kadar yorucu bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir gün deneyin ve bunu ne kadar yapabileceğinize bakın. Dünyadaki en yorucu şeylerden biridir. Musa İsrail için dua ettiğinde Harun'un onun ellerini kaldırması gerekmişti. Çünkü onları Tanrı'ya kaldırmaktan çok yorulmuştu. Ama Tanrı itaatsiz bir halka ellerimi uzatmış bekliyorum diyor. Stefanos'un bu ulusa son sözleri epey anlamlıdır. Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz dedi. Bu İsrail'le sınırlı değildir. Tanrı'nın bugün de ellerini söz dinlemeyen asi bir halka uzattığı söylenebilir. Ben Tanrı'nın sabrına şaşırıyorum. Saygısız olmak istemiyorum ama yeryüzünü ben yönetseydim bir sürü değişiklik yapardım. Bir buldozer gibi hareket ederdim. Ama Tanrı söz dinlemeyen asi bir halka ellerini uzatmaya devam etmektedir. Bu Tanrı'nın inayetidir dostum. Öte yandan diyor 21. ayette İsrail içinde şöyle diyor. Tüm gün söz dinlemez baş kaldırıcı bir halka ellerimi uzattım. Bu acıklı durum. Evet 21. ayette İsrail için tüm gün söz dinlemez baş kaldırıcı bir halka ellerimi uzattım diyor. Bu acıklı durumda yine Paulus Yeşaya 65:2'den bir alıntı yapıyor. Yakınan Tanrı'dır. Tüm gün söz dinlemez baş kaldırıcı bir halka ellerimi uzattım. Böyle diyor Tanrı. Hak ve adaleti Tanrı yalvarırcasına Yahudi halkının günahtan dönüp Tanrı'nın sağladığı kurtarıcıya sahip çıkmasını, ona iman etmesini bekledi ama tüm Tanrı'nın isteği yakarısı boşa çıktı diyebiliriz. Bu insanlar gönderilen Mesih'i geri teptiler. İsrailliler Tanrı'nın buyruklarına karşı gelmeleri İsa Mesih'i geri tepmekle en yüksek doğruya çıktı. Bu durum ne yazık ki günümüze kadar sürüyor. uluslar kurtarıcı Mesih'ten gelen kurtuluşu kabul ediyorlar. Hatta Yahudilerden de bu çağrıya iman ederek Tanrı çocuğu olanlar vardır. Ama halk olarak Mesih'i reddettiler. Bunun sonucu olarak da o barışı, o huzuru, bereketi yakalayamadılar ve yakalayamayacaklardır da. Barış başkanı Mesih gelene kadar. O zaman da Mesih'e iman edenler kurtulacaktır.